Ayrım 23. Tarih boyunca polis kışkırtmaları. Bernard Thomas. Sayfa 276. 5. bölüm. Fransız devletinin bulanık suları. Moskova'nın altını ve Kukuletalılar. Fransız usulü parlamenter cumhuriyetlerde polisin oynadığı rol başka totaliter düzendeki ülkelere bakarak önemsiz gibi görünmektedir. Hiç değilse iç politikanın hemen hemen asla polise boyun eğmediği, polisin de izlenecek politikayı dikkat etmediği barış döneminde öyledir de, Fransa tarihi hayli az zorlamalara uğramış, ölçü dışı dehşete daha az örnek olmuştur. Göz kamaştırıcı az entrika vardır. Sarsıntılar, dramlar, ender olarak trajediler görülür. Buna karşılık pek sık olarak pis bir mutfağın ya da ağır ağır çürümenin kötü kokuları gibi bir şey duyulur. 1918'den beri pek de yüce olmayan olguların en belirginleri yine de şimdiki zamanı daha iyi anlamamıza yardım ederler. Hemen bir belirtme kendini gerekli kılıyor. Patronlarla işçiler arasında hiçbir tartışma yokken Fransız düzeninin bekçileri iyi bir hayat yaşayan 200 ailenin temsilcilerinin işin üzerine aldığı başka bir ülkedekilerden fazla değil görülmüştür. Bu şunu ispatlamaya gider. İstedikleri şey ya da öfkelerinin nedenleri ne olursa olsun her zaman işçiler haksız çıkmışlardır. Rastlantı abartılmış gibi görülebilir. Gerçekten o yerin güçlükleri başka yerde olduğu gibi kendilerine uygun gelen toplum düzenini kabul ettirmiş olduklarından polis ulusun hizmetinde olmadan önce onların hizmetinde olur. Polisimizin birinci görevinin özgürlüğü, eşitliği, kardeşliği, kamu anıtlarının alındığına yazılmış kelimelerin yaptığı sandırabileceği gibi korumak değil, daha çok bu kavramların uygulanmasının yararlılığını, yani kamu düzeninin temelinin kendisinin araştırılmasını güçleştirmemesini gözetlemek olduğunu söyleyerek bir devlet sırrını açığa vurmadığımı sanıyorum. Kardeşlik örnekleri son üç cumhuriyetin tarihlerini özellikle ışıklandırmıyorlar. Ama sık sık sınıf dayanışmasının uygulandığı görülüyor. Özgürlüğe gelince, o da ancak bazılarının ayrıcalıkları ile uyuşan şeyleri yurttaşlara bırakmak söz konusuymuş gibi görünüyor. Polis devlete çok iyi hizmet etmiştir. Fakat bu devlet kesinlikten garip surette yoksun görünmüştür. Hepsini söylemek gerekirse genellikle bulanık suda balık avlayanı düşündürmüştür. Buna apaçık bir neden vardır. İktidar ile parayı birleştiren organik bağlar zaman zaman göze çarpıcı skandallar yüzeye çıkabilmişlerdir. Altta geçenleri sürekli olarak skandal yapıcı olarak kalmışlardır. Şeflerin birinci görevi, bir yandan hakiki bir uyumun aranması hayalini sürdürerek varlıkların çıkarlarını korumaktan ibaret olmuştur. İki yüzlülük de denilebilecek anlam belirsizliğini hükümet yöntemi olarak kullanmak. Devlet adamları çoğunlukla az ya da çok dayanılabilir bir adaletsizliğin yoluna konmasından başka bir şey olmayan durumu herkese ideal düzene bir yaklaşıklık olarak kabul ettirmeye çalıştılar. Başka biçimde hareket etmeye girişmiş olanlar çabalarının geniş bir ölçüde felce uğradığını gördüler. Bunda bir totalitarizm değil, inandırmaya verilen bir yeğleme, başlatır deyişle bütün yurttaşlara tanınan oy hakkıyla kösteklenmekten çok kolaylaştırılmış, kitlelerin elde psikolojik oynanması, ancak başka türlü yapma olanaksızlığında işe karışan baskı vardır. Geldiğimiz cumhuriyetlerin stili böyle olmuştur. Üstü örtülü, dehasız olduğu gibi dehşetsiz, fakat genellikle kurnazca ve hinoğlu hince. Polisin stilini böyle şartlandırmıştır. 1918 silah bırakışması imzalandığında besbelli biz savaşı kazandık. Kim? Biz mi? Fransızlar elbette. İngilizlerle Amerikalıların bunda hiçbir katkısı yoktur. Biz insan haklarının, sanatın, laik, parasız, zorunlu eğitimin ülkesiyiz. Kuzey'in maden işçileri mahallesinde memnunluk verici bir yaşama sanatı olduğunu kabul etmeyenler, yüksek öğretime girme hakkına sahip işçi çocukları yüzdesinden ya da sanayiciler için okuma ve yazma bilen emekçilerin gerekliliğinden söz edenler kötü zihniyetlilerdir. Geniş bir sömürge imparatorluğuna sahibiz, fakat bu onların zenginliklerini sömürmek ya da ticarete ek pazarlar sağlamak için değil, uygarlaştırıcı bir görev yapmak içindir. Demokrasi içinde yaşıyoruz. O halde kelimenin belirttiği gibi halk yönetiyor. Dünyanın en büyük üç devletinden biriyiz ve yiğit ordumuz nerede olursa olsun haklarımızı saydırmaya hazırdır. Kısacası biz örnek olucu nitelikteyiz. Gerçekten büyük savaş kaygılandırıcı olmaya başlamış, sosyal karışıklıkları yatıştırmak için kararlaştırılan anda çıkıvermiştir. Verdun ve Şemin'de dam proleterlerin öfkelerini başka yana çeken tam etkenler olmuşlardır. 2 milyon asker ölmüştür savaş alanlarında. Kurtulanlar iş yapamaz, şaşkın, bitkin haldedirler. Modern ihtilallerin manivela kolu proletarya, az ilerlemiş bir sanayi yüzünden söz gelişi Almanya'dakinden daha az kuvvetli olduğundan iktidarın polis tuzaklarına başvurması daha az ivedi kılınmıştır. Ülke tarihi içinde bir gecikme yapmıştır. Büyük akımlar henüz bilincine varmaksızın ondan doğmuyorlar artık. Bundan daha az şiddetli ters akıntılara uğradığı da oluyor. 1919'da savaş sonrasının ilk seçimleri sırasında tutucu ulusal blok kızgınlık yaratacak bir amaç ileri sürüyor. Komünizmin yolunu engellemek. Bunu az sonra ün yapacak ve bir patronlar derneği olan Ekonomik Çıkarlar Birliği tarafından finanse edilen bir afiş izliyor. Dişlerinin arasında bir bıçakla suratını buruşturan bir bolşevik. Aydınlatıcı ayrıntı, Fransız Komünist Partisi henüz yoktur. Büyük varlıklılar ortak kinlerini ortaya dökmek için onu beklemediler. Ülkeyi yıkmak ve üzerine kargaşalık ekmek için onu istila etmeye hazır Asyalı bir vahşiler sürüsü korkuluğu inandırılarak öne sürülünce ne olursa olsun arzulanan etkiyi yaptı. Çok küçük mülk sahipleri ve minicik gelirliler kitle halinde sağa oy vererek meclise bir mavi ufak milletvekilleri çoğunluğu gönderdiler. Günümüzde de hala etkili ve De Gaulle'ün korku partisi diyeceği şeyi kararlaştırılmış bir anda ağır fırsatlar içinde tekrar yaratacak bir mekanizma böyle doğuyor. 1958'den sonra İçişleri Bakanı Raymond Marelen, çekik gözlü falan devletçe finanse edilen bir uluslararası pek geniş komployu hatırlattığı zaman aynı panik korku refleksini harekete geçirmeye girişecektir. 1919'da iktidardakiler için olduğu kadar onun için de kamuoyunu aydınlatmak değil, onu elle oynatmak söz konusu olacaktır. Onun gözden sakladığı ideoloji üzerine ön yargıda bulunmaksızın burada bizi ilgilendiren bu mekanizmadır. Zihinlerde bile bile karışıklık ve düzen adına düşünce düzensizliği yaratarak polis kovuşturmasına destek olarak kullandığı şeydir. Eskiden kilise tarafından meydana getirilmiş ruh polisinin yeni biçimi, zihinlerin polisi dediğim şeyin başlıca silahıdır. Bu polis genelleştirilmiş bir copa başvurmada tutumlu davranarak yerindeki sistemin çevresinde, bugün cumhuriyet kurumlarının savunması bağlılığı nasıl olursa olsun sürdürmeyi hedef almaktadır. Kuşkusuz terörden daha az kan dökücüdür ve çoklarına kendi iradelerini kullanma izlenimini bırakıyor. Fakat ilke göründüğünden daha az basittir. Çağlara göre Moskova'dan, Küba'dan ya da Pekin'den gelen ihtilalci bir altın korkusu, başkaları sahip oldukları için hiçbir şeye sahip olmadıklarından, bir bölüşmeden korkmayanlar yanında asla çok yer tutmadı doğrusu. Hatta birçok iğnelemelerle Okraana'nın entrikalarının çağlara zarar vermesi gibi bunu çıkaranlara karşı geri bile döndü. Sık sık tutucu propagandaların aşırılıkları kötü durumdakiler arasında başlangıcından beri onları savunma eğilimine sahip olduğunu söyleyen örgütün Komünist Partisi'nin yararlanmakta acele ettiği bir dayanışma refleksi doğurdu. Sonunda aşırı bir baskı, zihin polisinden coklayıcı polise geçiş, öz politikasının kendisinin kötü duruma koymuş olduğu koşullar içinden bu partiyi kurtardığı görüldü. Bu özellikle savaş zararlarını ödemekte geciken Weimar Alman Cumhuriyeti üzerinde baskı yapmak için Poincaré tarafından kararlaştırılan Ruhr'un felaketli işgalinden sonra 1923'teki hal oldu. Parti bu işleme karşı büyük stilde bir saldırı başlattı. Hükümet karşılık olarak Alman politikası konusunda devletin dış güvenliğine karşıt yürütülen komünist muhalefetine artık göz yummamaya karar verdi. Komintern'in Fransa'daki gizli temsilcisi, Paris'te Moskova'nın güzü Jules Humbert Droz'un anlattığı aykırı görünüşlü sonuç şudur. İşçi örgütleri üzerine inen sert baskı her zamanki etkiyi doğurdu. Kimse sınıf düşmanının ateşi altında kaçak gibi görünmek istemediğinden yönetimde kalmış olanların çevresinde partinin sıkışması, iç kavgaları unutma. Ayrıca Zinoviev, Troçki ve Kolorova 16 Ocak 1923 tarihli bir notta şöyle diyor. Hükümet baskısı partinin bunalımına son vermek için en değerli yardımcı olmuştur. 1939'da Stalin'in Hitler'le imzaladığı paktı doğru bulmak zorunda olan parti, emperyalistler arası savaşa karşı şiddetli bir kampanyaya atıldığında hemen hemen benzeri bir olay doğdu. Bunda da hükümet enerjik bir şekilde tepki gösterdi. Parti kapatıldı, komünist belediye başkanları ve danışmanlar görevlerinden alındılar. Askerden kaçan, baltalama yapan ya da bunu teşvik eden militanlar kovuşturuldular ve özellikle Komünist Partisi'nin gazeteleri yasaklandılar. Belki partiyi kurtaracak olan bu oldu. Çünkü adalete ve özgürlüğe vurgun çok kişilerin gözlerinde Alman Sovyet Parti savunulabilir değildi. Partinin izin verilen propagandası belki geriye dönüş umudu olmaksızın komünistleri yığınların içinde gözden düşürmüş olurdu. Bunun yerine direnmenin savaş başarıları vapura yön değiştirtirken bu fasıl üzerine edepli bir örtü örtmek yöneticiler için kolay oldu. Korkunç mantıklarının ucuna dek giden ve bir toplum kategorisini ya da bir ırkı, ülkeyi bir kan banyosundan başka ağır bir ekonomik geri kalmaya uğratma pahasına ortadan kaldırmakta tereddüt etmeyen Stalinvari ya da Hitlervari baskılar yalnız şaşmaz şekilde etkilidirler. Buraya dek gidemeyenlerin ya da gitmek istemeyenlerinkiler bunları yapanlara karşı dönme tehlikesi gösterirler. Oysa Fransız Cumhuriyetleri hiçbir zaman kendilerini boşaltma ile büyük bir temizlemeye verecek ölçüde olmamışlardır. Bazı anlarda en aşırı temsilcilerinin arzusu böyle olabilmişse de. Hiç değilse hoşgörü toplumlarının avantajları bundadır. Elle oynamanın, ikiyüzlülüğün sakıncalardan başka bir şeyi yoktur. Fransız Komünist Partisi'nin Aralık 1920'de Tours Kongresi'nde kuruluşundan sonra ilk kaygılarından biri bütün baskılardan korunmak olmuştur. Sorumlulukların bölümlere ayrılması, mali kaynakların özerkliği, sıkı örgütlenme ve disiplin. Çok geçmeden en ufak alarmda gizlilik içine düşmek oldu. Bir ihtilalci hareket için temel olan bu ihtiyat en tehlikeli geçitlerde yaşaya kalması sağlandı. Fakat 1924'te Lenin öldü. O zaman parti Stalin çağına girdi. Ağır bir polis atmosferi çöktü. Sürekli olarak büyük çığlıklar halinde komplolar açığa vuruldular. Hainler olduğu da doğrudur. Örneğin Marcel Giton. 1928'den beri Merkez Komitesi üyesi, 1931'de Komünist Partisi sekreteri, Duclos'un yardımcısı, politik büronun 9 üyesinden biri, sosyalistlerle bütün halk cephesine hazırlık görüşmelerine katıldığı görülecek olan adam. Bu yüksek sorumlu 1934'te bir ahlak olayına bulaşmış olacaktır. O zamandan başlayarak polis müdürü Langeron onu skandal tehdidi altında tutacaktır. O da polisin en iyi haber vericisi olacaktır. Doğrusu Torres, Frachon ya da Duclos dışında polis müdürlüğü partinin sırlarını en iyi bilen başka bir adamı hayalinden geçiremezdi. Ancak 1936'da Halk Topluluğu Komitesi'nin bir toplantısında gizli kalmak üzere Giton üzerine gerçeğin komünist yöneticilere bildiren bir sosyalist oldu. Yöneticilerin tepkisi az ilginç değildir. Onu temizlemek yerine daha çok etkisizleştirmek için aralarında saklamayı ve başka bilinmeyen bir ajanın girmesini önlemeyi yeğlediler. Oyun böylece savaşa dek sürdü. 1939'da parti kanun dışı edildikten sonra Giton'un tutuklanmış olan birçok yoldaşın gizlenme yerlerinin adreslerini polise vermiş bulunmasından haklı olarak kuşkulandılar. Resmen açıklanıp bağlı işbirlikçileriyle partiden atıldı. 4 Eylül 1941'de metro ile konutu arasında kimsenin bulamadığı bir bisikletli tarafından öldürüldü. Parti öcünü almıştı. Böylece gerçek casusun üzerine parti elinden gelen sessizliği uzun zaman korudu. Fakat tersine olarak Merkez Komitesi'nin büyük gürültülerle açığa vurduklarının hepsi zorunlu olarak hainler değildi. Çok uzaktılar bundan. bazen suçluluk aygıtın söylediğinden pek ayrı olmuştur. Mayıs 1932'de 1929'dan beri iktidarda bulunan sağdan bıkan seçmenler sola oy vermeye hazırlanıyorlardı. Hemen görevde bulunanlar, Başbakan Tardieu başta korkunç felaketler tehdidini salladılar. Frank'ın düşmesi, açlık, iç savaş, devletin iflası gibi. Seçmenler direttiler. Oy vermenin ikinci turundan iki gün önce Cumhurbaşkanı Paul Doumer, Beyaz Rusların örgütlerinin üyesi bir sürgün olan Gorgulov tarafından öldürülmüştü. Yetkililer hemen tek başına bir delinin işi diye bildirdiler. Moskova'dan Bolşevik vahşiler tarafından yönetilen cinayet diye karşılık verdi büyük sağ basın. Gorgulov beyazların arasına sızmış bir kızıl ajandır. Ateş etmesi ülkemizi kana boyamaya gelecek olan bir cinayetler dalgasının sadece başlangıcıdır. Yalan, iftira diye bağırdı sol. Polis müdürü Şappe, Beyaz Rusların entrikalarından haberlidir. Onların gizli haber alma ağlarını kullanıyor. Uluslararası kapitalizm beyaz ordunun gizli örgütlerini finanse ediyor. Hükümet onları koruyor. Bu öldürme polis müdürlüğünden yönetilmiştir. Doumer seçimlerde sağ partileri kurtarmak için öldürüldü. Kanıtı öldürenin kurbanına yaklaşma kolaylığıdır. Birçok hayranlık verici senaryo o çağda zihinleri ateşlendirdi. Bununla birlikte bir kez için polemiklere, aşağılık manevralara karşın resmi görüş doğruydu. Gorgulov bir meczuptu, iyi bir kışkırtıcı bile değildi. Ya da o zaman hareketinin hizmet ettiğini, ileri sürdüğü davaya karşı geri döndüğünü kabul etmek gerekir. Çünkü radikal sosyalistler ve sosyalistler seçimlerde bir zafer kazandılar. Bu politik eyleme girmiş insanlar tarafından bütün parçalarıyla kurulmuş romanların örneklerinden biridir. İki yıl sonra bulanık sularda durmadan balık avlamalar Stavisky olayıyla yüzeyde patlak verdiler. Başlangıçta sadece bayağı bir şeydi. Dolandırıcı, yönetim kurullarının üyeleri arasında eski bir büyükelçi, eski bir general, eski bir polis müdürü bulunan ortaklıklar kurmuştu. Mecliste milletvekilleriyle görüşen bol aylıklı adamları vardı. İlan bakımından cömertliğine minnettar büyük basın onu tutuyordu. Genel güvenlikte ve polis müdürlüğünde onunla ilgili 24 dosyayı hasır aldığı için yeter dostları vardı. Yalnız bir Şap'ın verdiği pek nadir polis kordurundan geçme kağıdından yararlanıyordu. En son olarak Adliye Sarayı'ndaki dostları davasını 19 kez geri bıraktırdılar. Savcılığın Mali Bölüm Başkanı ve Savcılar Kurulu üyesi Prince geniş şekilde bulaşmış olduğundan az sonra acıklı bir şekilde intihar edecek ya da öldürülecektir. Stavisky'ye gelince, pek olasılıkla açıklamalarını önlemek için İsviçre sınırına yakın bir kır köşkünde güvenlik tarafından öldürülecektir. Oysa resmi tez hala intihar olarak kalmaktadır. Fakat önemlisi bu değildir. Yüksek İşverenler Partisi'nden para yardımı gören olağanüstü bir basın kampanyası sayesinde küçük dolandırıcılık hikayesi rejim davasına döndü. Olayın arkasında şiddetli bir faşizm itişi vardı. 6 Şubat 1934'te ligler, aşırı sağın ateşten haç, kralın çığırtkanları, askeri birlikleri andıran bu kuruluşları Goncourt Köprüsü'nü tutan zayıf düzen servisine çarparak Bourbon Sarayı'na doğru yürüdüler. Her yandan hırpalanan, salgın altına alınan gezgin kollukçular göstericilerin üzerine ateş ettiler. 20 ölü ve sayısız yaralı. 1 milyonu aşkın işçiye dokunan korkunç işsizliğe eklenen bu faşist akımın meydana çıkması sonuç olarak solu güçlendirdi. Sosyalistler ve komünistler tehlikenin ağırlığı karşısında halk cephesinin çıkacağı bir ortak cephede anlaştılar. Aynı anda aşırı sağın bir gizli örgütü doğuyordu. Kukuleta adı altında daha çok tanınan İhtilalci Eylem Gizli Komitesi, CSAR, bunu Eugène Deloncle yönetiyordu. CSAR'nin amacı komando eylemleri sayesinde başkentin bütün sinir merkezlerini tek bir geceden almayı sağlayacak olan bilimsel bir hükümet darbesini gerçekleştirmekti. Kukuleta'nın ordu içinde dalları Yüksek Savaş Konseyi'ne dek yayılan bir şubesi askeri Kukuleta vardı. Örgütün üyeleri arasında Ateşten Haç'ın eski başkanı Duc Pozzo di Borgo, süresince General Dusseinen ve Mareşal Franchet de Espre vardı. Pöte'nin kendisi de işe karışmaksızın komplonun yürüyüşünü iyilikçi bir dikkatle gözetliyordu. Para ise Franche de Esperey'in işin içinde olmasını yatıştırdığı bir aşırıcı patronlar bölümünden çekilerek sel gibi çıkıyordu. Gerektiği kadar silah vardı. Hücrelere ayrılış, kusursuz yapılmış bir örgüt, ikinci büro da dahil bütün büyük kuruluşlar içine dek duyargalarını uzatıyordu. Bununla birlikte Fransa'yı Franco'nun, Hitler'in ve Mussolini'nin yanlarında bir faşizmin enternasyoneli içine yazdırmayı başarmak için sosyal ve ekonomik sıkıntının kalabalıkları homurdatması gerekiyordu. Halk cephesi aksine zihinleri yatıştırmış olduğundan Deloncle kışkırtmaya başvurma kararı verdi. 16 Mart 1937'de Fransız Sosyalist Partisi olmuş eski ateşten hatçılar Clichy'de Union Caddesi'nde Olimpia sinemasını kiralama niyetlerini ilan ettiler. Orada halkça pek sevilen Claude Ferrer'in romanından uyarlanmış savaş filmini göstereceklerdi. Militanlarını ve sempatizanlarını kitle halinde ve ailece filmin gösterilmesinde hazır bulunmaya çağırdılar. Hemen Sosyalist Belediye Başkanı Ofre, Komünist Milletvekili Huel ve Genel Danışman Ne ile bu girişimi protesto ettiler. Fakat pek barışçıl ilan edildiğinden bunu nasıl yasaklamalı? Bölge çevresinin sorumluları bir protesto gösterisi çağrısında bulunarak uyumsuzluklarını belirtmeye karar verdiler. Saat 19'da yaklaşık olarak 7000 kişi Clichy Belediye binasının önünde bulunuyordu. İçişleri Bakanı ile gösterinin sorumluları arasında bir anlaşma yapıldı. Yürüyüş yapanlar sinemadan uzakta duracaklardı ve güvenlik kuvvetleri onları koruyacaktı. Fakat saat 20.30'dan az sonra alan çoktan boşken ve sağın göstericileri evlerine çekilmişlerken küçük gruplar çok geçmeden onları izleyen 1000 kadar kişi gösteriden ayrılıyorlar ve polislerin barajına doğru yöneliyorlar. Karşılıklı yumruklar atılıyor, vahşice kontrolsüz kavgalar başlıyor ve birden revolver kurşunları çatırdıyorlar. Kim ateş etti? Bilinmiyor. Çileden çıkmış göstericiler akın ediyorlar ve şaşıran polisleri civata somunları ve tahta parmaklıklarla bombardıman ediyorlar. Kendini kurtarmak için polis ateş açıyor. Bilanço ağırdır. 5 ölü, içlerinde araya girmeye yeltenmiş olan Leon Blum'un kalbine şefinin bulunduğu 200'ü aşkın yaralı. Komünist Partisi Leon Blum'e ve İçişleri Bakanı Marx Dormoni'ye karşı Clichy işçilerinin katilleri diye bağırıyorlar. Bir sol hükümetinin polisi faşistlere karşı gösteri yapmaya gelmiş solun adamlarına ateş etmiştir. Çoktan sallanan halk cephesinde yeni bir çatlak beliriyor. Bu da Kukuleta'nın tam aradığı amaçtır. Birkaç gün sonra Leon Blum meclis önünde şöyle bağırıyor. Her şey sanki birisi ve bu birisi üzerine daha kesin bir şey söyleyecek halde değilim. O gece bir olay, kanlı bir olay çıkarmak istermiş gibi geçti. Yaralı kabine şefi, çok sayıda tanıklar, genel haber alma müfettişleri suçlunun adını söylemekte pek çabuk anlaşıyorlar. Kukuleta. Fakat bu adı o an için mırıldanmakla yetiniyorlar. Çünkü bilgileri ve kanıtları eksiktir. Fransa'da esrarlı cinayetlerin ve patlamaların birbirini kovaladığı bir karışıklık iklimi yerleşiyor. Eylül 1937'de iki bomba patlıyor. Biri Fransız işverenleri Genel Konfederasyonu'nu yıkarak iki polis memurunu öldürüyor. Öbürü Metalurji Sanayicileri Birliği'nin merkezini yerle bir ediyor. Bu iki suikast bir çift kışkırtmayı oluşturuyor. Bunları yapanların zihninde komünistlere ve Blum'e yüklenmesi gerekiyor. Kukuleta böylece burjuvayı çılgına döndürmeyi ve destekleyicileri yanındayken inanılabilirliğini arttırmayı umuyor. Fakat kimse çılgına dönmüyor. Buna karşılık bu kez polis örgütü içine haber vericiler sızdırmayı başarıyor. Dolaplar çeviriyor, kanıtlar elde ediyor. Bu entrikanın romanesk havasını tamamlamak için esrarlı bir siyah kadın çok konuşuyor. Başka diller kıskançlıkla korkudan çözülüyorlar. O sırada yerin ayaklarının altından kaçtığını hisseden Deloncle, fesatçılar arasındaki ilişkileri zehirleyen bir faaliyetsizlik içinde sıkıntılı bir yaşayış sürdürmektedir. O zaman büyük bir darbe indirmeye karar veriyor. 15 Kasım'ı 16'ya bağlayan gecede kocaman bir blöf düzenliyor. Sempatizan ya da üyeliği alınmış askerlere komünistlerin bir darbeye yelteneceklerini inandırmaya girişiyor. Onların işe karışmaları için gerekli koşuldur bu. Onları rejime saldırının üzerine salmak için ağlarını seferber ediyor. Fakat subaylar Dalavere'yi keşfediyorlar. Her şey suya düşüyor. Polisin ağı daralıyor. Paris örgütünün 4 silah deposu, sonra bütün adları içine alan arşivler meydana çıkarılıyor. Yine polis 10.000 ifade alıyor, kurmayı kovuşturuyor ve en sonunda aralarında Eugène Deloncle'un da bulunduğu 120 kişiyi tutukluyor. Siviller yargılanacaklar ve hapsedileceklerdir. Askerler işin içine fazla girmiş olan Düsseldorf dışında ve kuşku altında bırakılmayacaklardır. Orduyla millet arasındaki uçurum çok derindi. Kimse onu genişletmeyi kendine tasa etmiyordu. Gizliliğin meydana çıkartılmasından sonra sağ şunu ileri sürdü. Eğer kışkırtma varsa bu hükümetin özellikle İçişleri Bakanı'nın işiydi. Deloncle polis tarafından oyuna getirilmiş olacaktı ve gürültülü komplosu kamunun dikkatini grevler ve frangın değeri gibi gerçek sorunlardan başka yere çevrilmiş olacaktı. Şimdi olay üzerine getirilen bütün tanıklıklar hiçbir şey olmadığını ispatlar gibi görünüyor. Bir kez daha bir yıkıcılık girişiminin başarısızlığı onu yapanlara karşı geri dönecektir. Sağın Pöten'in arkasında tekrar güç kazanmasını görmek için 1940 yenilgisini beklemek gerekecektir. Savaşın ilanından sonra hapisten çıkarılan ve cephaneye gönderilen Kukuletalılara gelince, işgal altından tekrar kendilerinden söz ettireceklerdir. Özellikle Deloncle, Marcel Dea ve Ulusal Halk Topluluğu'nun şeflerinden sonra Gestapo'nun kurşunları altında ölmeden önce LVF'nin kurucularından biri olacaktır. Hemen hemen hepsi Almanlarla işbirliği yapacaklardır. Yalnız birkaçı Londra'ya geçecek, golcülere katılacaklardır. Sonuç olarak en azından 1936'ya dek işçinin yoksulluğu pek büyük olmuştur. Proletarya ne oldukça gelişmişti, ne gerçekten tehlikeli olacak şekilde örgütlenmişti. Komünistlere karşı baskı birçok yinelemelerle sert olmuştur. Fakat onlar ne çok kalabalıktılar ne de iyi yerleşmişlerdi. Güçlü zihin polisi son derece kuvvetli bir ulusal birliği sürdürüyordu. Cumhuriyet çok kimselerce yerilmişse de geçmişten miras alınmış yurtseverlik, ahlaki ve cinsel zorlamalar, merkez kaç eğilimlerle savaşmaya pek geniş bir şekilde yetiyordu. Hiçbir zaman halk cephesi süresinde bile egemen sınıfların çıkarları gerçek bir şekilde tehlikede olmadı. Bu pek az kışkırtma örneği olduğunu açıklar. Savaş durumu sertleştirmeyi üzerine alacaktır. 23. ayrımın sonu. Sayfa 290.